Medyascope TV'den herkese merhaba. Bugün özel yayınımızda sekülerizm ve sınıf konusunu ele alacağız. Çok değerli bir konuğumuz var. Ben öncelikle konuğumuzu size tanıtayım. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler bölümünde görevine devam eden yardımcı doçent doktor Gönenç Uysal'la biz bugün kendisinin de uzmanlaştığı sekülerizm ve sınıf konusunu ele almak istiyoruz. Gönenç hoş geldin.
Merhaba, hoş bulduk.
Çok teşekkürler yayın teklifini kabul ettiğin için. Biz aslında Gönenç'i bir türlü alamadık yayına. Hani böyle uzun sürdü.
Teşekkür ederim
8-9 ay önce söylemiştim diye hatırlıyorum. Başka bir mecrada biz birlikteydik Gönenç'le.
davet
Bir makalemiz çıkmıştı. O da o derginin editörlüğünü yapıyordu. Oradan tanışmıştık. Tabii sekülerizm ve sınıf konusu çok ilginç bir konu. Yani aslında biz medyaskop ekranlarında zannediyorum bunu çok defalarca sadece sekülerizm üzerinden konuştuk. Ama tabii hem medyaskopta hem de akademide zannediyorum iki farklı alan yani bir sosyal sınıf, sosyal adalet çalışmaları bir yandan da sekülerizm ve laiklik çalışmaları böyle pek bir araya gelen çalışmalar olarak pek benim karşılaştığım en azından bir durum değildi. Çok ilginç. O yüzden Gönenç'e hem bu konuda makalesi de var. Bu yayın teklifini ben ilettim ve teşekkürler ona bir kez daha bugün kabul etti ve katıldı. Gönenç ben şöyle başlamak istiyorum. Bu pek böyle beraber ele alınan çalışılan bir konu değil. Öncelikle sen bunu hani nasıl bu alana girmeye yani bu ikisinin bağlantısını kılmaya nasıl karar verdin onu merak ediyorum.
Aslında haklısın. Sekülerizm daha çok böyle kimlik politikaları üzerinden açıklanmakta olan ya da işte hani kimlik diyebileceğimiz bir alanda ya da tamamen devletin işte niteliklerinin tartışıldığı, eğer daha siyaset bilimine kayıyorsak, işte daha sosyolojiye kayıyorsak dediğim gibi kimlik ya da toplumsal çatışma alanı olabilir mi ya da toplumsal ilişkiler açısından daha ana akım diyebileceğimiz akımlar tarafından tartışılan, özellikle de Türkiye'nin gündeminde de yani tartışıldığı zaman işte seküler yaşam biçimi gibi, hani tamamen o işte sivil topluma devletin ayrı alanlar olarak kabul ettiğimiz ve sekülerizmi ancak işte kamusal alanda tanımlayabildiğimiz bir şekilde tartışılıyor. Bu arada çok kavram kullanırsam eğer beni durdur ve kavramlarımı daha basitleştirmemi söyle. Çünkü ben olabildiğince basitleştirmeye çalışıyorum ama ben aslında doktoraya başladığımda sivil asker ilişkisi ve darbeleri çalışmayı düşünmüştüm. Çünkü savaş çalışmalarında yapıyordum master'ımı ve sonrasında doktora da devam etmek istedim. Ve baktığımız zaman işte bu sivil asker ilişkisi dediğimiz, darbeler dediğimiz genelde işte bu ceberut devlet diyebileceğimiz ya da devlet geleneği diyebileceğimiz Şerif Mardin'den alan işte merkez, çevre ve sivil toplum devlet ikiliğine dayanan ya da Metin Hefer'den alan devlet geleneği, işte patrimonyal devlet geleneğine dayanan yaklaşımlara dayanıyor. Ama bunun aslında ben Türkiye'de çok da bir tarih, siyasi tarihi açıklama açısından yeterli olmadığını düşünüyordum. Ama kafamda çok net bir hani metodik bir yönteme dair bir kurgu yoktu henüz. Ve özellikle de bu işte hani darbe dediğimiz zaman işte seküler orduya karşı işte cumhuriyetin, laikliğin koruyucusu orduya karşı bir işte sivil toplumu görüyoruz. Hani darbelerin böyle topluma müdahale ettiği ve sekülerleşmeyi koruduğuna dair bir anlatı. Ama tarihsel gene baktığımızda 12 Eylül'ün kesinlikle bunun yakınına bile geçmediğini görüyoruz. Hani laiklik ilkesinin ya da 12 Mart 1971 muhtırasının. Burada bir problem var. Burada bir müdahale alanı var. Ve doktora sürecinde devam ettikçe hani Marksizm'e başladım. Tarihsel materyalizm okumalarına başladım. Ve aslında bu anlamda hani sınıf dediğimiz sınıfsal analizde laikliğin bir sınıf çatışması alanı olarak değerlendirmenin çok daha açıklayıcı olduğunu gördüm. Çünkü laiklik dediğimiz kavram hani tarihsel sürecinde de bir sınıf kavgası sonucunda ortaya çıkıyor. Avrupa'da böyle. Aydınlanma çağı dediğimiz fikirlerin de aslında tabanında bu var. Ve hani Türkiye'de de bizim sınıf var, yani her ne kadar işte patrimonyal devlet okuması olsun veya Çağlar Kejderler'in daha böyle eklektik okumaları olsun, işte yeri geldiğinde sınıf, yeri geldiğinde daha devlet, bu patrimonyal devlete yakın sayan. Her ne kadar sınıfı görmek istemeseler ya da işte hani bir Osmanlı toplumunda ya da Türkiye yani erken Cumhuriyet döneminde bir sınıf yok, bir devlet aygıtı, güçlü bir kontrolü olan bir devlet aygıtı var deseler de aslında sınıf var, sınıf çatışması var. Çünkü kapitalizm var, kapitalizme geçiş var. Ve eğer biz işte kapitalist bir sistemden bahsediyorsak ya da kapitalist bir devletten bahsediyorsak, Bunu tabii ki sınıftan bağımsız bir şekilde değerlendiremeyiz. Hani bu anlamda doktora tezimde çalıştığım ve şimdi de hani hala üzerine zaman zaman bir şeyler karaladığım konu bu şekilde gelişti ilgim.
Evet. Benzer bir çizgi izlemişiz aslında. Ben de master'da İran ve sekülerizm böyle ortak biraz çalışıp sonra doktora'da daha sınıf çalışmalarına merak salanlardan biriyim, en azından kendi adıma. O açıdan çok o da bana şey ilginç geldi. Peki ben şöyle sormak istiyorum. Sana katılıyorum söylediklerine. Yani kapitalizm elbette yani bu topraklarda yine cereyan eden bir organizasyon modeli diyelim. Dünyanın her tarafında olduğu gibi. Peki sekülerizmle bunun bağı ne? Yani orada herhalde bir açıklama getiriyorsun. Çünkü bir müdahaleden bahsettin. Yani 70 müdahalesi, 80 müdahalesi. Orada bilinen sekülerleşme ya da seküler müdahale tarzından farklı bir tarz olduğunu söylüyorsun. Ve onu herhalde sosyal sınıflarla bağlantılı kıldığın bir nokta olsa gerek. Nedir o?
Aslında sekülerizm Türkiye'de nasıl ortaya çıktı sorusunu ilk başta sormamız lazım. Ya da aslında ilk başta çok böyle hani ders vermek istemiyorum. Bu konuda derse de dönüşsün istemiyorum ama biraz kapitalizmden ne anladığımızı da tartışmamız lazım. Hani bu anlamda sınıftan ne anladığımızı bir tanımlamamız lazım. Hani çok basitçe Marksizm ya da tarihsel materyalizmin temel kavramı üretim ilişkilerine bakar. Çünkü der ki insan doğduğu zaman işte iki ayağın üstünde yükselir der Marx ve üretir. O yüzden üretim ilişkilerine bakar ve üretim biçimlerine bakar. Üretim ilişkilerinde de işte artı ürünü kimler üretir, doğrudan üreticiler kimdir, artı ürüne kimler el koyar. Yani toplumsal alanın yeniden, toplumsal düzenin yeniden üretilmesi için gereken bu toplumsal artık, ister tarlada olsun, ister fabrikada olsun, bunu üretenlerle el koyanlar arasında bir farklılık olduğunu keşfeder. Ve burada da der ki burada bir mülkiyet var, bir özel mülkiyet var. Bu tüketimde değil ama üretim araçları üzerinde. Ve sınıfsal tanımlaması bunun üstünde yapar. Yani kapitalizmde temel çelişkiler, işte bu patrimonyal devletin sivil toplum versus ya da sivil topluma karşı devletinden ziyade Marksistler sınıfsal çatışmayı, sınıfsal çelişkileri görür ve temelde de üretenlerle üretilene el koyanlar ve üretilene el koyanların kendi arasında rekabet, daha fazla kim el koyacak diye. Yani aslında emek sermaye ve sermaye sermaye çelişkisini biz görürüz. Hani bu anlamda işte sömürülen sınıf vardır, sömüren sınıf vardır. Tahakküm altına alınan, tahakküm kurulan üzerinde sınıflar vardır. Tahakküm kuran sınıflar vardır. Ve rekabet eden sınıflar vardır. Bu tanımlamanın üzerinde işte kapitalizmin eşitsiz gelişmesinden bahseder hani Marksizm. Çünkü sermayenin açılışı çok temelinde eşitsizlikler yaratır. Baktığımızda tarihsel döneme işte 16. 17. yüzyılda Avrupa'da çıkmış kapitalizm, kapitalist sisteme dönüşüm daha doğrusu. Ve etkilediği, içine girdi. Yani sermayenin genişledikçe ya da kapitalist ilişkilerin genişledikçe açıldığı coğrafyalarda eşitsiz ilişkiler kurduğu, işte içinde girdiği toplumların kendi toplumsal biçimleriyle, kendi toplumsal ilişkileriyle, prekapitalist diyebileceğimiz formlarla eklemlendiği, kendi hakimiyeti altına aldığı bir süreç görüyoruz. Ve Türkiye'nin biz 19, 18. yüzyıla geldiğimizde işte o Osmanlı modernleşmesi dediğimiz dönemde aslında Türkiye'nin artık biraz yarı sömürge diyebileceğimiz kapitalizmin eşitsiz periferi ya da çevre ülkesi diyebileceğimiz bir konumda yer alıyor. Bu anlamda da Osmanlı modernleşmesi işte bu periferi oluşun ya da yarı sömürgeleşmenin özelliklerini ve çelişkilerini gösteriyor. Ve biz Osmanlı modernleşmesinin yani Tanzimat özellikle, Tanzimat dönemiyle birlikte böyle çok küçük bebek adımlarıyla ufak ufak Avrupa aydınlanmasının bir sonucu olarak ortaya çıkan laiklik ya da seküler dönüşümü yavaş yavaş oturtmaya çalıştığını görüyoruz. Çünkü Osmanlı özü itibariyle dinsel bir devlet. Hani İslam şeriat kurallarına göre dini topluluklara belli işte haklar ya da yükümlülükler yükülüyor. Ama kapitalizm özü itibariyle bu ilişkileri çözüyor. İşte hani Katalan'ın buharlaştığı dediği Marx ya da büyülerin bozulduğu dediği Weber'in bu dinsel ilişkilerin ya da dinin kurucu yani toplumsal ilişkileri kurucu öğe olmasını çözdüğü ve artık sadece bir vatandaş olarak hani eşit bir vatandaş olarak karşımıza çıkan bu anlamda da sermaye sahiplerinin piyasada eşitçe devlet karşısında eşitçe işte mülk sahibi olabileceği ya da mülkünü satıp devredebileceği bir toplumsal ilişkiler düzenine aslında işaret ediyor Batı'da. Ve bu anlamda da Osmanlı modernleşmesi bunu ufak ufak başlatıyor. Ya yani esas olarak hani laikliğin ortaya çıkışını 1908 ve aslında 1923'e hani getirmemiz lazım. Çünkü artık 1923 devriminde biz işte laiklik ilkesinin ilan edildiğini, 1937'de anayasaya giriyor. Cumhuriyet ilan ediliyor. İşte Osmanlı Devleti çözülüyor. Eski rejim ortadan kaldırılıyor. Kan bağına dayalı, dine dayalı rejim çözülüyor. Ama bunun bir sınıfsallığı var. Yani işte Osmanlı modernleşmeci subayları ya da sivil bürokrasi bir sabah uyanıp da ya işte biz niye böyle geri kaldık da hani bir modernleşme projesini hayata geçirelim gibi ve damlalık damlatılmış bir şey yok yani. Hani öyle bir fikirle uyanmıyorlar. Bunu aslında sınıfsal olarak da çünkü geri kalmışlığı görebiliyorlar. Osmanlı'nın geri kalmış koşullarını ve Batı'nın ilerlediğini görebiliyorlar. Ama yavaş yavaş da işte sermaye, özellikle ticaret sermayesiyle birlikte, ticaretin gelişmesiyle birlikte ve özellikle Osmanlı'nın işte bu kıyı şeridi diyebileceğimiz ya da daha liman kentlerinin diyebileceğimiz, daha toprak arazilerinin büyük olduğu hani tarım açısından, tarım üzerinden ve tarım ürünlerinin ihracatı üzerinden karşılığında işte mamul ürünlerin ithalatı üzerinden aslında Osmanlı'ya kapitalist ilişkiler girmiş durumda. Hani bu anlamda aslında Osmanlı'da yavaş yavaş bir burjuvazi de ortaya çıkmış ve büyümekte de bir durumda.
Hatta onların bir şey olduğunu söyleyebilir miyiz? Sözünü kesiyorum Gönenç ama yani arkamdaki kitaplardan biri mesela yani şu an görünmüyor gerçi onlar ama Korkut Boratav'ın kitabı Türkiye İktisat Tarihi. Ve tam senin söylediklerini söylüyordu aslında Korkut Hoca da. Ben bir yandan senin söylediklerini yani dinlerken aklıma Taner Temir Hoca da geldi. Her ikisine de selamlarımızı göndermiş olalım.
Selam.
Onlar büyüdük yani aslında bir açıdan. Şunu da merak ediyorum. Yani aslında Osmanlı'da burjuvazi, şimdi kitaptan da biraz bilgileri toparlamaya çalışıyorum. Oluşumları var ama sanki bunlar daha böyle hani az önce bahsettiğin o milletler, belki hani Rumlar, Ermeniler mi acaba? Yani Türk Müslüman belki kesimin pek burjuvaziye dahil edildiğini ben okumalarda pek görmedim ama öyle midir? Lütfen devam et.
Güzel bir soru. Hani bunu da aslında şimdi tam oraya geliyordum. İşte belli bölgelerde Osmanlı'nın işte Selanik gibi ya da Suriye'de bazı bölgelerde işte Şam gibi biz fabrikaların ortaya çıktığını görüyoruz ve bu fabrikaların sahipleri aslında gayrimüslimler. Çünkü hani ticaretle bir birikimleri, bir servet birikimleri olduğu için onları işte atölyeye sonra da hani ufak tefek fabrikalara dönüştürmüş durumdalar. Ama çoğunluğunun hatta bunu Gökhan Atılganların derlediği bir Osmanlı'dan Cumhuriyet'e siyasi tarih gibi bir adının olması lazım. Şimdi tam hatırlayamadım. Orada esas mülkiyetin yabancı sermayede olduğunu söyler bu fabrikaların. Yani ortaklıkla açılmıştır bu fabrikalar. Ve çoğu sermayedar sahibinin yani eğer hani şey anlamında söyleyecek olursak, paylaşım açısından bakacak olursak, sermayelerin çoğunluğunun yabancı sermayede olduğunu ama yine de bu anlamda biz özellikle gayrimüslim bir burjuvazi olduğunu görebiliyoruz. Özellikle de sanayi konusunda hani böyle bir ufak tefek de olsa bir gelişim var. Burada Müslüman burjuvazi var mıydı yok muydu? İşte genelde bu gene işte patrimonyal devlet tezi daha bir Müslüman burjuvaziden bahsedemeyeceğimizi de ve burjuvazinin eksikliğinden bahsederler. İşte hani Çağlar Kederler de o şekilde. Bakarlar ve devrimde burjuvazi yok derler. Aslında bu burjuvaziyi nasıl tanımadığımızla alakalı. Biz 19. yüzyılın sonlarına doğru büyük çiftliklerin oluştuğunu görüyoruz. Yani büyük çiftlikler var Osmanlı'da ve bunlar gerçekten tarımda üretim yapıyorlar. Ve bu üretilen metayı, üretilen ürünü satıyorlar. Bir ticaretle yani dış ticaret üzerinden bir kapitalist sistemle eklemlenmiş durumda Osmanlı. Bunlar evet bazısı mültezim. Hani bu anlamda iltizam sisteminin geri kalanları. İşte bazısı eşraf diyebileceğimiz böyle büyük toprak sahipleri ya da vakıf toprakları. Ama sonuçta yine de burada bir ürün var ve siz bu metayı yani bu piyasada satıyorsunuz. Ve bu anlamda bir özel mülkiyete de dönüş var aslında. Ve Osmanlı'nın son modernleşme son Osmanlı diyebileceğiz, geç Osmanlı döneminde modernleşmede mesela arazi kanunları da düzenlenmeler var. Bu anlamda olabildiğince bir özel mülkiyeti koruyacak düzenlemelere gitmeye çalışıyor Osmanlı ama işte...
Bir ekleme yapayım istersen sana. 1856 arazi kanunnamesi. Arazi...
Aynen öyle. Evet, Tanrı Süleyman'a çok teşekkür ederim.
Ben şeyde işte modern Türkiye tarihinde hani Şevket Pamuk Hoca'dan aldığımız derslerden hatırlıyorum. Yani o ilk defa herhalde arazi tapu kadastrosu yapılıyor ve
Evet.
dağıtılmaya başlanıyor. Herhalde orada o 1905'ten sonra belki daha da hızlanan bir süreç de olabilir ama söylediğin çok ilginç. Yani biz Osmanlı'da burjuvaziyi nasıl tanımladığımıza bağlı diyorsun. Yani aslında burada fabrika sahibi olmak değil sadece belki burjuvazi olmak. Aynı zamanda aslında bir ürüne bağlı. Yani ve orada da tarımsal.
Özel mülkiyete bağlı. Yani üretim aracı. Baktığımızda fabrika bir üretim aracıdır. İşte üretim bandı bir üretim aracıdır. Ama toprak da bir üretim
Tabii.
aracıdır. Ve siz yani aslında burada o tanımlar giriyor. Yani diğer ana akımlar diyebileceğimiz bakıyor. Aa, fabrika yok, sanayileşme yok. O zaman kapitalizm yok. Sanayi kapitalizmi aslında Avrupa'da da çok geç dönemde ortaya çıkıyor. Yani Avrupa'nın kapitalizme geçişi de 16. 17. yüzyıl ve gene tarımda. Çünkü esas olarak feodal dönemi çözüyor. Yani feodal ilişkileri çözüyor. Feodalizm toprak üzerinden ilerliyor. O yüzden ilk başta ticaret sermayesi üzerinden. Ondan sonra işte atölyeler açılıyor. Atölyeler zaman içerisinde fabrikaları ve sanayi devrimini biz görüyoruz. Benzer bir şey, yani benzer bir şekilde demeyeyim ya da daha farklı bir şekilde Osmanlı'da ticaret üzerinden gene kapitalizm ilerlediği için ilk başta gene orada toprağın aslında özel mülkiyete dönüşümü ve o toprak sahiplerinin bizim işte Anadolu burjuvazisi, küçük burjuvazi diyeceğimiz, ticaret sermayesi diyeceğimiz sermayeye dönüşü ya da burjuvaziye dönüşümü var. Ama buna laikliğin öncüsü bir burjuva da diyemeyiz. Yani hani bu Avrupa'da da böyle değil. Yani Avrupa'da da kendi sınıf savaşı içerisinde zaman içerisinde burjuvazi daha ilerici, daha laik, daha seküler bir hale de gelebiliyor. Ya da işte belli mesela bu aydınlanma dönemine bakacak olursak eğer, ilginç bir şekilde bazı feodal beylerin bile hani laiklik üzerine yazdığını ya da daha böyle aydınlanma fikirleriyle ortaya çık, yani aristokrasinin bile bu fikirlerle ortaya çıkabildiğini görüyoruz. Ama onun kendi toplumsallığı içinde sınıf çatışmasıyla alakası var. Çünkü kapitalizme geçiş var ve kapitalizmin o büyüleri bozması lazım. Yani o feodaliteyi, o prekapitalist ilişkileri devam ettiren dogmatik düşünceyi çözmesi lazım. Çünkü o dogmatik düşünce feodal sistemi ve daha işte o sınırlı mülkiyet diyebileceğimiz, çok da şey soyutlamak ve böyle çok tarihi şeye girmek istemiyorum ama yani özel mülkiyet örneği
Anlıyorum ama umarım
devam
izleyiciler de anlıyordur.
ettiren
Çok iyi anladım, evet. Bir Ayşe Buğra Hoca dersinde biz bunları çok konuşmuştuk. O derdi ki yani aslında şu an İngiliz yazarın adını unuttum. Sanırım Alfred Marshall'dı. Ondan bir örnek verildi. Ve derdi ki yani kapitalizmin aslında şeye ihtiyacı var. Eşit vatandaşlık sistemine. Dolayısıyla eşit vatandaşlığın kökenini aslında biz sekülerizmi de biliyoruz ve görüyoruz. Çünkü markette çalışan yani özgür iradesiyle çalışan birinin olabilmesi için eski sistemin yıkılması, ansiyan rejimin ilişkilerinin yıkılması lazım. Onun kökeninde eğer millet, devlet daha doğrusu yani seküler olmayan bir sistem varsa onun yıkılması gerekir.
Aynen öyle.
Evet. Evet. Yani
Siz
herhalde.
işi dönüştürüyorsunuz. O bağlı ve artı ürünü din üzerinden, dinin kuvvetiyle, baskısıyla çekilen emeği sömürülen serfi, toprağa bağlı köylüyü işçiye dönüştürmeye çalışıyorsunuz ve gitsin piyasada emeğini satarak işçi olsun. Hani işte ister fabrikada ister tarlada çalışsın. Benzer şekilde sizin sermaye birikiminiz sağlayabilmeniz için, birikimi sağlayabilmeniz için özel mülkiyette miras ilişkilerini düzenlemeniz lazım. Dinle babadan oğula geçen bir sistem yerine işte o miras bırakabilsin. İşte şirket hani kan bağını çözecek, o işte özel mülkiyeti koruyacak olan ama eşit vatandaş dediğimiz aslında kanunlar önünde eşit vatandaş. Sekülerizme ihtiyaç var. Benzer sürece de işte biz bu sefer modernleşmeci elit denilen yeni ana akımda bu sefer işte bir kısmı Paris'te, ne bileyim Viyana'da ya da Londra'da okumaya gönderilmiş olan devlet aygıtının belli işte sivil ordu bürokrasisi diyebileceğimiz küçük ve orta rütbeli bürokratların girişimiyle modernleşme ve laikleşme ya da sekülerleşme sürecini geç Osmanlı ama özellikle Cumhuriyet devrimiyle birlikte görüyoruz. 1923'te görüyoruz. Hani bu anlamda zaten kapitalizme işte bu eşitsiz ve periferi ya da çevre diyebileceğimiz ya da işte daha geç kapitalistleşmenin kendi koşullarıyla alakalı böyle biraz tepeden devrim, evet, ama onun sınıfsallığı var. Yani bu devrimi gerçekleştirirken bu sivil ordu bürokrasisi gene burjuvaziye yaslanıyor.
Evet.
Müslüman burjuvaziye yaslanıyor.
Evet. Şimdi o aradaki bağlantıyı kurabildim. Çok teşekkürler gerçekten. Yani servet birikimi için, kapitalist modelin gelişmesi için sekülerizme aslında ihtiyacı vardı.
Evet.
Şey. Belki bilerek yapmadılar. Bundan da emin değiliz ama en azından öyle bir süreç izlendi. Yani süreçte bunun böyle olması gerekiyordu. Şimdi programı selameti adına da biraz süremizi aşıyoruz.
Ben böyle konuşacağım. Sen beni şey yapabilirsin.
Evet. Tam tersi. Bence çok güzel oldu. Çok iyi bir
Yani.
tartışma. O yüzden hiç kesmedim. Çok da zevkli dinledim. İzleyicilerimizin öyle dinlediğinden eminim. Ama ben biraz günümüze de getirerek programı böyle belki bir ya da iki soru sonrasında kapatmak istiyorum. Çok da uzatmadan. Çünkü yeterince bence çok iyi bir tartışma oldu. Şuna geleceğim. Yani şimdi sekülerizm tarihi yönüyle bu şekilde ve sınıfla olan ilişkisini çok iyi anlattığını düşünüyorum. Ama bugün ne durumda acaba? Yani çünkü olumsuz bir sekülerizm algısı var. Hatta aydınlar arasında bile bu herhalde 90'larda 2000'lerde çok vardı. İşte bu postmodern aydınlar arasında. Hatta bugün işte yetmez ama evetçi olarak söylenen aydınların önemli bir kısmının laiklik karşısında ki işte İslami kimliği söz gelimi çok olumladığını biliyoruz. Şimdi birçoğu hata yaptığını kabul ediyor vesaire. Şey nasıl yani sekülerizm algısı bugün acaba nasıl gelişiyor? Türkiye ve Orta Doğu için ya yani takip ettiğini biliyorum. Orada nasıl bir çizgi acaba izleniyor? Sen ne dersin?
Şimdi öncelikle hangi aydınlar ya da hangi kesim diyebileceğimiz bir tanımlama yapmak istiyorum. Evet, bunların içinde sol kesim diyebileceğimiz kesim de var ama çoğuna baktığımız zaman işte bu devlet tanımlaması ya da sınıf tanımlamaları daha liberalizme kayıyor. Yani aslında sekülerizmi daha baskıcı işte asertif sekülerizm diye hatta Ahmet Kuru tanımlar. Daha böyle baskıcı işte çevrenin ya da işte Türkiye çoğunluğunun dini duygularını önemsemeyen ya da onları baskılayan bir sekülerizm anlayışı aslında tamamen liberalizmin ve daha muhafazakar, liberal kesimlerin diyebileceğimiz daha ana akım söylemi. Hani bu anlamda her ne kadar işte içlerinde sol kesimler olsa da bunların hepsi aslında daha liberal fraksiyon. Çünkü bir devlet ve sınıf tanımlamasında bir ayrışıyoruz. Şöyle getirebilirim onu günümüze de. İşte bu devlet okum yani Türkiye devlet toplum okumalarını işte seküler ordu, seküler merkez, işte bunun içinde sivil ordu bürokrasisi var. Bunun karşısında da çevre dedikleri işte daha dindar yoksul kesimlerden oluşan ister köylerde olsun, ister şehirlerde olsun, ister işte çiftçisi olsun, ister işçisi olsun, isterse burjuvazisi olsun. Böyle bir okuma var yani sivil topluma karşılık devlet gibi ve burada da karşımıza işte ordu seküler olarak çıkıyor ya da işte devlet aygıtı seküler olarak çıkıyor. Bu çok hatalı bir okuma. Çünkü biz özellikle 12 Mart sonrasında bizzat ordu eliyle, darbeler yoluyla ve devlet aygıtı tarafından bir daha çok giderek dinin empoze edildiğini ya da dinin daha toplumsal ilişkilerin, toplumsal öneminin arttırıldığını ve kamusal alanda görünürlüğün arttığını görüyoruz. Yani bu Türk İslam sentezinden tutun 12 Eylül'ün, 12 Mart dönemi tasfiyelerine kadar örnekleri var. Ya da 28 Şubat sürecinde de gene işte daha kontrolden çıkmış bir siyasal İslam'ın daha modere edilmesi, daha sistemle uyumlu bir hale gelmesi. Bu sistemde gene kapitalist sistem, Batı'nın hegemonyasında ilerleyen, Türkiye'nin daha işte çevre olarak eklemlendiği sistemin düzenin içerisinde bir siyasal İslam arayışı aslında. Hani bu anlamda ordunun zaten o seküler kimliğini çoktan 70 yani 60'ların sonrasında 60'ların ortalarına doğru bıraktığını görüyoruz. Bu hatalı okumaya müdahale ettikten sonra aslında yetmez ama evetin işte bu sivilleşiyoruz hani artık sekülerin baskıcılığından kurtuluyoruz gibi bilerek veya bilmeden hani niyet okumak şeyim değil amacım değil kesinlikle giderek gücünü arttıran siyasal İslam'a destek verdiğini görüyoruz. Hani burada ben özellikle siyasal İslam diyorum. Özellikle herhangi bir kişiyle veya herhangi bir partiyle kesinlikle özdeşleştirmek istemiyorum. Ve çok fazla aktör var. Ve çok fazla dinamik var. Hani baktığımız zaman bu anlamda hani siyasal İslam'dan neyi kastediyorum diye. Ama şöyle tanımlayabilirim. Kurucu ilke olarak yani hem devlet aygıtını hem de toplumsal ilişkileri dinsellik temelinde kurmaya çalışan bir ideoloji olarak görebiliriz siyasal İslam'ı. Hani ve bu anlamda hem iktidar da hem de muhalefet partilerinde bir siyasal İslam'a daha uyumlu ya da birebir siyasal İslam'ın temsilci olarak karşımıza çıkan bir takım siyasi partiler görüyoruz. Ve bu anlamda bu yanlış okumadan dolayı işte sekülerizm, işte baskıcı sekülerizm, baskıcı laiklik, bizim laiklikle işte şeyimiz olmaz. Hani bunu önemsemeyelim. Veya bizim derdimiz işte ekmek kavgası, işte işçilerin sorunu ne olacak? Evet zaten bu noktada bizim aslında laikliğe ihtiyacımız var. Çünkü bu sınıf çatışmasını yani emek sermaye dediğimiz esas olarak sömürü ve tahakküm ilişkilerini dinsellikle örten bir süreçten bahsediyoruz.
Peki
Bu
Can Hocam, size şöyle bir soru sorayım. Son sorum olsun bu. 2-3 dakikamız var diyelim.
Tamam.
Son sorum şu. Biraz spekülatif. Spekülatif değil aslında pek ama.
Tamam.
Sekülerizm, güçsüzlerin ve emekçilerin güçlü bir silahı olabilir mi yani? Yoksa ona karşı çevrilmiş bir şey midir? Öyle sorayım sorumu.
Çok güzel bir soru. Teşekkür ediyorum. Şöyle söyleyeyim. Demin de aslında küresele bağlayacaktım. Küresel anlamda özellikle neoliberal dönemde bir gericiliğin yükseldiğini ideolojik olarak görüyoruz. Bu Batı'da daha farklı formlar alabiliyor. Ama Türkiye gibi daha böyle dinin toplumsal öneminin devam ettiği toplumlarda daha işte dinsel ideolojiler ya da dinci ideolojiler biçimini alıyor. Hani bu anlamda bu emek sermaye çelişkisini ya da sömürü ve tahakkümün üstünü örten dinselliğin o büyülerin bozulması lazım. Hani bu anlamda laiklik kesinlikle emekçi sınıfların elinde bir bu kapitalist sisteme karşı, bu sömürü sistemine karşı bir silah. Ama bunu dinle laiklik çatışması olarak kesinlikle algılamamak lazım. Eğer laikliğin bir sınıfsal özünü görebilirsek, o aydınlanma kavgasının sınıfsal özünü görebilirsek, hani bu anlamda din tamamen sadece işte bireysel inanç, kişisel inanca indirgenen ve kimsenin inancına karışmadığı gerçekten bir aydınlanma kavgasına dönüşebilir. Hani bu anlamda özellikle sol kendini ya da sol addeden kesimlerin ve özellikle emekçilerin yanında durduğunu söyleyen, ifade eden ya da böyle olduğunu düşünen aydınların kesinlikle laikliğe sahip çıkması lazım. Ama bunu yaparken de sınıfsal özünü ve bu sınıfsal karakteriyle birlikte tartışması lazım. Kimlik politikalarına indirgersek bizi savurduğu nokta işte o hani devlet versus sivil toplum analizi gibi bir şeye dönüşüyor. Ya da tamamen işte seküler hayat tarzına indirgenen, işte orta sınıflara daha çok hitap ettiği. Tabii bu orta sınıf da tırnak içerisinde. Yoksa onlar da daha beyaz yaka emekçiler, beyaz yaka işçileri kastediyorum. Buna indirgenmemesi lazım. Yani laiklik sadece sizin o özel alanda yaşayabileceğiniz bir şey değil. Tamamen kamusal, ya yani o özel ve kamusal alanın ayrımını da aşan ve o kapitalist ilişkileri, kapitalizmin çelişkilerini görünür hale kılan bir süreç olarak laikliği savunmamız lazım.
Evet, çok çok iyi bir reçete mi diyeyim artık yani gerçekten çok iyiydi. Değil,
Biraz
ben çok iyi anladım ve açıkçası program öncesinde de biz Gönenç Uysal'la konuşurken hani akışı en azından konuşurken benim aklıma bir örnek gelmişti söz gelimi. Son sözlerini ben o şekilde düşündüm Gönenç. Yani 2015'te söz gelimi laiklik çok önem arz etmiyorken belki de hani çok kamuoyu önünde değilken işte darbeden önce bir cemaatin yaptığı darbeden öncedeyiz. İşte Charlie Hebdo saldırıları yok. Dünyada çok konuşulmuyordu. Hala belki 90'ların etkisindeydik, 2000'lerin etkisindeydik. Yani postmodern aydınların etkisindeydik. O dönemde mesela ben Türkiye'de birçok sol fraksiyonun çıkıp bu işte CHP'nin repertuarında olan bir şeydir, bizim işimize yaramaz vizyonsuzluğunu sergilediğini çok iyi hatırlıyorum. Bir iki ay sonra bu olaylar olunca tavır değiştirdiklerini de biliyorum. O yüzden senin sözlerin, teşhislerin çok değerli. Umarım çok daha fazla bundan sonra seni dinleriz, yazılarını okuruz ve eğer vaktin de olursa Medyaskop'ta seni yine ağırlamayı çok isterim.
Ben çok teşekkür ederim.
Evet,
Çok
sevgili Medyaskop TV izleyicileri, bugün gördüğünüz gibi sekülerizm ve sınıf konusunu Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde görevine devam eden yardımcı doçent doktor Gönenç Uysal'la konuştuk. Bizi izlemeye devam edin. İyi günler.
Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.